Biliyor musun o his? Hani bir tartışmanın ortasındasın ve karşındaki kişinin bambaşka bir gerçeklikte yaşadığını hissediyorsun. Sanki aynı kelimeleri kullanıyorsunuz ama tamamen farklı dilleri konuşuyorsunuz gibi. Paylaştığın kaynaklara bakınca bunun bir tesadüf olmadığını görmek beni hem rahatlattı hem de açıkçası biraz ürküttü.
Kesinlikle. Ve bu sadece bir his değil. Yani ölçülebilir bir fenomen artık bu. Paylaştığın makaleler, araştırmalar, konuyu masaya yatırmak için harika bir başlangıç noktası. İstersen bugün bu yankı odaları denen şeyin ardında yatan bilimi, öfkenin internette neden bu kadar hızlı yayıldığını ve en önemlisi de bu dijital labirentten bir çıkış var mı, onu konuşalım.
Harika olur. O zaman hemen en temelden başlayalım. Şu yaygın yanılgıdan. Benim aklımdaki yankı odası hani tamamen kapalı, ses geçirmeyen duvarları olan bir odaydı. Ama okuduğum makalelerden biri asıl sorunun bu olmadığını söylüyor. Peki ne o zaman?
İşte en can alıcı nokta tam olarak burası. Mesele bizim karşıt görüşleri hiç duymamamız değil. Tam tersine o görüşlerle neredeyse her zaman bir şey gibi, bir savaş alanında, düşmanca bir bağlamda karşılaşıyor olmamız. Yani sorunumuz izolasyon değil, daha çok seçici maruz kalma. Platformların algoritmaları bizim zaten içgüdüsel olarak yaptığımız bir şeyi, hani kendi grubumuzun düşüncelerini doğrulama eğilimini alıp adeta steroide bağlıyor.
Bu çok ilginç. Yani resim tamamen değişiyor. Demek ki bu pencereleri olan bir oda ama pencereden dışarı her baktığımızda sadece birbirine bağıran insanlar görüyoruz. Bu da içeriği daha da zehirli hale getiriyor.
Aynen öyle.
Peki bu sadece algoritmanın suçu mu? Bizim kullanıcıların rolü ne burada? Kaynaklarda ilginç bir paradokstan bahsediliyordu. Hani anketlerde hepimiz daha sakin bir ortam istiyoruz ama davranışlarımız tam tersini gösteriyor.
Tam olarak o. Hani o meşhur dijital trafik kazasına bakma refleksimiz var ya, gözümüzü alamıyoruz.
Evet.
Kaynaklar bunun ahlaki bir zayıflık olmadığının altını çiziyor. Bu potansiyel tehditleri sezmeye yönelik evrimsel bir savunma mekanizması aslında. Yüksek duygusal uyarılma yaratan içerikler, özellikle de öfke, ahlaki kızgınlık falan, beynimizin dikkatini anında ele geçiriyor. Sosyal medya platformları da bu en ilkel dürtümüzü alıp mükemmel bir ticari modele dönüştürmüş durumda.
Vay canına. Yani bu bir bug değil, bir feature. Sistemin bir hatası değil, kasıtlı olarak böyle tasarlanmış. Bu inanılmaz bir kısır döngü. Peki, kaynaklar bu noktada tamamen karamsar mı? Yani bu tasarımı değiştirebilecek, sisteme müdahale edecek somut öneriler de var mı?
Neyse ki tamamen karamsar değiller. Algoritmik düzeyde üç temel kaldıraç noktası belirlemişler. Birincisi çok temel, şeffaflık. Yani kullanıcılar olarak akışımızın neden o şekilde göründüğünü anladığımızda ve bunu kontrol edecek araçlara sahip olduğumuzda platformların manipülasyon gücü azalıyor.
Anladım.
İkincisi de denetim. Bu algoritmalar artık özel şirket sırrı olmaktan çıkmalı. Tıpkı bir kamu altyapısı gibi bağımsız araştırmacılar tarafından denetlenebilmeli.
İlk ikisi çok mantıklı adımlar. Ama üçüncüsü, yani şu sürtünme eklemek fikri benim gerçekten aklımı başımdan aldı. Kulağa çok dahice geliyor.
Kesinlikle en radikal ve ilginç olanı o.
Sosyal medyanın en büyük gücünü, hızını ona karşı kullanmak gibi bir şey.
Aynen öyle. Fikir şu, öfkenin ve dezenformasyonun o viral hızını yapay olarak yavaşlatmak. Mesela öfke dolu bir içeriğin ne kadar hızlı paylaşılabileceğine bir sınır getirmek. Veya sürekli düşmanlık üreten içerikleri daha alt sıralara itmek gibi. Bu sansür uygulamadan zehirli içeriğin yayılmasını engellemenin çok akıllıca bir yolu.
Teknolojiyle bir nevi hız sınırı getirmek. Harika. Ama anladığım kadarıyla bu da tek başına yeterli değil. Kaynaklar algoritmayı düzeltsem bile işin bir de insan faktörü olduğunu söylüyor.
Kesinlikle. Çünkü teknoloji bir araç sadece. Asıl mesele bizim o aracın nasıl kullandığımız. Kaynaklardaki araştırmalar çok net bir şey gösteriyor. Çözüm farklı görüşten insanları bir odaya kapatıp tartıştırmak değil. Bu genelde işi daha da kötüleştiriyor.
Doğru.
Asıl etkili olan şey farklı grupların ortak bir amaç için birlikte çalıştığını görmek. Bu, o soyut ötekini somut bir insana dönüştürüyor ve merak etmenin, soru sormanın önündeki o sosyal maliyeti düşürüyor.
Yani mesele haklı çıkmak değil, birlikte bir şey inşa etmek. Bu da güvenilir içerik üreticilerine büyük bir rol yüklüyor sanırım. Hani belirsizliğin, soru sormanın normal olduğu ortamlar yaratmak gibi.
Tam üstüne bastın. Özetle paylaştığın materyallerden çıkan ana fikir şu, içinde bulunduğumuz bu kutuplaşma bir kader değil. Öfkeyi etkileşime çeviren bir platform tasarımının ve bu tasarımla dans eden insan psikolojisinin bir sonucu. Çözüm de hem teknolojik hem insani. Platformlarda şeffaflık, viral hıza sürtünme eklemek ve tartışmadan çok işbirliğine odaklanmak.
Bu derinlemesini inceleme için çok teşekkürler. O zaman dinleyicimize üzerinde düşünecek bir soruyla veda edelim. Kaynakların bahsettiği bu sürtünme ekleme fikrini kendi dijital hayatınıza siz nasıl uygulayabilirsiniz? Mesela sizi gerçekten öfkelendiren bir içeriği paylaşma dürtüsü hissettiğinizde o butona basmadan önce kendinize sadece bir saat bekleme kuralı koysanız ne değişirdi?